Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. Her hafta radyonuz mikrofonlarından size ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor ve hepinizi en samimi sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, Arap Yarımadası'nda doğan Vehhabiliğin tesiriyle Afrikalı Müslümanlar birçok gruba bölünmüşlerdi. Ve 19. asır ortalarında aralarındaki ihtilafın sona ermesi ve dini konularda aydınlanmak için halifeliğin merkezi olan İstanbul'dan yardım istediler. Zamanın padişahı ve halifesi Sultan Abdülaziz, Güney Afrika'ya Ebu Bekir Efendi isminde bir alimi gönderdi. Bugün Cape Town'da müze olarak kullanılan binada bir okul açarak dini ayrılıkları sona erdirdi ve Vehhabilerle mücadele etti. Kısa zamanda halkın sevgisini kazandı. Güney Afrikalı Müslümanlar Osmanlılara o kadar sevgi ve bağlılık duydular ki, İngiliz sömürgesi olmalarına rağmen Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa'ya 17.634 lira ve 875 sterlin yollayıp şehitlerimizin ruhlarına hatim bile indirdiler. Şimdi isterseniz Güney Afrika'ya giderek büyük bir hizmet ifa eden Ebu Bekir Efendi'nin hatıralarını sizlerle paylaşalım. Değerli dinleyiciler, Osmanlılar Kuzey Afrika'yı fethettiler ve Afrika kıtasının iç kısımlarına kadar girdiler. Ama her nedense Güney Afrika'ya ulaşamadılar. Enteresandır ki Osmanlıların Ümit Burnu'na, Güney Afrika'ya alaka göstermeleri en zayıf zamanlarında, yani 19. asır sonlarında oldu. Ümit Burnu'nun, Güney Afrika'nın ilk Müslümanları 18. asır başlarında Güneydoğu Asya'dan sürgün gelen Malayiler, yani Malezya asıllı kölelerdi. Her türlü imkandan mahrum yaşayan Malayiler, dini tahsil ve ibadetleri de yasaklanınca bölgeye hakim olan Hollandalılara karşı büyük bir kin duymaya başladılar. Ve İngiltere bölgeye hakim olabilmek için 19. asrın ilk yarısında giriştiği savaşta bunlara dini hürriyet teminatı verince Malayiler tarafsız kaldılar. Ve İngilizler galip geldi. 1805 yılında başlayan İngiliz hakimiyetinin ilk yıllarında dini sıkıntıları devam etti Malayilerin. Zamanla kısmen de olsa bazı haklar kazandılar. İngilizler 1850 yıllarında Ümit Burnu Müslümanları için kiliseye benzeyen bir cami yaptılar ve hac için Hicaz'a gitmelerine izin verdiler. Bazı yasakların hala bulunması ve hacca gidenlerin Vehhabilikten etkilenmeleri neticesinde Ümit Burnu Müslümanları birçok gruba ayrıldılar. Gruplar arasındaki dini münazaralar, münakaşalar zamanla müsaademeye, çatışmaya dönüştü. Sosyal nizamın bozulması sömürgeci İngilizleri de rahatsız etti. Bunun için çatışmaları önleyebilmek üzere hemen harekete geçtiler. Efendim, İngilizlerin de teşvikiyle 1857 yılının 29 Ocağı'nda Cape Town'dan İmam Muhammed ve bölgenin diğer dini önderleri 13 bin Müslüman adına bir mektup göndererek zamanın halifesi Sultan Abdülmecid'den içinde bulundukları inanç karmaşası ve tefrika derdini çözecek dini kitaplar istediler. Osmanlı hükümeti, gönderilecek Arapça ve Türkçe dini kitaplardan, Ümit Burnu'ndaki imamların bir şey anlamayacağını, ayrıca İngiltere'nin de bu kitapları ve bu fetvaları menfaatleri için kullanabileceğini düşündü. Ama İstanbul halifeliğin de merkezi olduğu için bu talebe menfi cevap verilemezdi. Heyet-i Vükela'da, Şura-i Devlet'te, Bakanlar Kurulu'nda uzun münazaralardan sonra Güney Afrika'ya muhtemet, dirayetli ve dil bilen bir İslam aleminin gönderilmesi hususunda ittifaka varıldı. Ancak böyle bir alim bulmak kolay değildi. Birkaç sene sonra 1861 yılında bölge Müslümanları İstanbul'u bir kere daha sıkıştırınca, Ümit Burnu İstanbul arasındaki münasebetleri geliştirmek üzere Müslümanlara yardımlarıyla tanınan İngiliz hakim Rube, Osmanlı Fahri Konsolosu olarak Cape Town'da görevlendirildi. Fırsatı iyi değerlendiren Osmanlı hükümetinin Rube'ye yolladığı nişan ve hediyeler günlerce Cape Town gazetelerinde yer aldı, halk arasında konuşuldu ve Osmanlı'nın popülaritesi arttı. Cape Town Müslümanları 16 Nisan 1862'de Fahri Konsolos Rube vasıtasıyla Güney Afrika'daki İngiliz sömürge valiliğine başvurdular. Verilen dini hürriyete teşekkür ettikten sonra din kitaplarının Java diliyle yazılı olduğunu fakat bu dili unuttukları için kitapları okuyamadıklarını söylediler. Ve İslamiyet'i öğrenmek ve anlamak için İslam dünyasından bilhassa da hilafet merkezi İstanbul'dan bir alim getirtilmesini istediler. Vali talepleri haklı buldu, vaziyeti Kraliçe Victoria'ya bildirdi. Kraliçe Victoria da bu talebi Londra'daki Osmanlı sefiri, büyükelçisi Kostaki Musurus Paşa'ya bildirdi. Kostaki Musurus Paşa hem Sultan Abdülaziz'in tahta çıkışını tebrik hem de talepleri doğrudan doğruya halifeye bildirmek üzere dilekçeyi İstanbul'a gönderdi. Osmanlı Bakanlar Kurulu yani Heyet-i Vükela mevzuyla alakalı olarak bir kere daha ihtima etti. Ve bu dilekçe, bu istida, bu talep Ümit Burnu Müslümanlarının Osmanlı hilafetine bağlılığının sadakatini ispatı olarak değerlendirildi. Ümit Burnu'na Müslümanlara dini hüküm ve prensipleri öğretecek, aralarındaki ihtilafları ve tartışmaları giderecek muktedir bir alemin kafi miktarda hacirahla gönderilmesi kararlaştırıldı. Konu daha önce görüşüldüğü için bu kez fazla beklenmedi ve aranan alimi zamanın meşhur hukukçusu ve devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa buldu. Şehri Zorlu Ebu Bekir Efendi. Ebu Bekir Efendi ilim sahibiydi ve dirayetli bir kimseydi. Arapçayı da iyi biliyordu. Şehri Zor zaten Irak-Suriye arasındaki bir vilayetimizdi. Mahalli adetlere de intibak etmesi kat'i, 25 lira aylıkla Müslümanları eğitmek ve aralarındaki ihtilafları sona erdirmek üzere Ümit Burnu'na gönderilmesi kararlaştırıldı 1862 yılının 17 Mayıs'ında. 26 Mayıs'ta Sultan Abdülaziz bu kararı tasdik etti ve Ebu Bekir Efendi Londra'ya kadar 7500 kuruş harcırah verilerek efendim yollandı. Ayrıca Londra ve Ümit Burnu'na varıncaya kadar yapacağı masrafları da elbette ki Osmanlı hazinesi ödeyecekti. Efendim Ebu Bekir Efendi'nin Ümit Burnu seyahatini mektuplarından, Osmanlı arşiv vesikalarından ve de beraber seyahat yaptığı yeğeni Ömer Lütfi Efendi'nin seyahatnamesinden günü gününe biliyoruz. 1 Ekim 1862'de İstanbul'dan ayrılıyor Ebu Bekir Efendi'nin gemisi. 3 Ekim'de Korsika adasına ulaşıyor. Korsika, Akdeniz'de İtalya ile Fransa arasında ahalisi İtalyanca konuşan fakat Fransa'ya ait bir adadır. Napolyon Bonaparte'ın memleketi. Korsika esnafı Türkçeye aşina. Bunu gören Ebubekir Efendi hayret ediyor. 5 Ekim'de Sardunya Adası'na uğruyorlar. Burası da başka bir alem. Adanın baş şehri Messina, Sicilya'nın baş şehri Messina, resimli put, yani heykel satmak isteyen işportacılardan ve şiddetli fırtına ve yağmurdan hayli etkilendiklerini yazıyor Ömer Lütfü Efendi. 8 Ekim'de Fransa'nın Marsilya şehrine ulaşıyorlar Ebu Bekir Efendi ve beraber yolculuk yaptığı yeni Paris sefiri Cemil Paşa. Burada büyük bir sürprizle karşılaşıyorlar. Fransızlar Osmanlı sancaklarını göndere çekmişler ve 20 pare top atışı yapmışlar. Hususi faytonlar hazırlanmış ve Cemil Paşa Marsilya konsolosluğuna gidiyor. Ebu Bekir Efendi, Marsilya valiliğine gidiyor Cemil Paşa. Yanında da Ebu Bekir Efendi. Şehirde 3 gün misafir ediliyor. Marsilya'nın güzel ve muntazam çarşıları, geniş sokakları, 7 ila 14 kat arasında değişen yüksek binaları, çünkü liman şehri olduğu için kot farkı vardır, atlı tramvayları ve balıklarla dolu fıskiyeli havuzları bilhassa Ebu Bekir Efendi'nin çok hoşuna gidiyor. Efendim, Fransa hükümeti Sefir Cemil Paşa'ya bir tren tahsis ediyor. Marsilya'dan Paris'e hareket ediliyor bununla. Yol boyunca gördükleri uzun tünelleri ve yollarda trende verilen, yolculara trende verilen bedava yemekleri İstanbul'a yazmak üzere bir kenara not ediyorlar. Paris'e varır varmaz ilk ağırlama ve ilk dinlenme sefarette yapılıyor. Sonra bir hafta boyunca Paris'in mühim yerlerini tek tek ziyaret ediyorlar. Türk sefaret kavasları rehberlik ediyor kendilerine. Bol bol kahve içiyorlar. Efendim, Paris'e, renk cümbüşü içindeki Paris'e heykel hayran kalıyorlar. Sefir Cemil Paşa bir tercüman veriyor ve bu tercümanla beraber Manş Denizi'ni gemiyle geçip İngiltere'ye ulaşıyor Ebu Bekir Efendi. Ve limandan trenle Londra'ya varıyor. İlk durak tabii ki Londra'daki Türk Büyükelçiliği, Osmanlı Büyükelçiliği. Bir otele yerleşiyorlar ve Güney Afrika'ya gidecek ucuz bir gemi bulabilmek için 1,5 ay Londra'da kalıyor Ebu Bekir Efendi ve yeğeni Ömer Lütfü Efendi. Londra'da vazifeli olan Kaptan Mehmet Paşa bunlarla ilgileniyor. Şehri en dar sokaklarına varıncaya kadar gezdiriyor. Ekip Londra'daki Beynelmilel Fuar'dan, sirkten ve terbiye edilmiş köpeklerin muhtelif hizmetlerde kullanılmalarından ve eşya üzerine konulan fiyat etiketleri gibi yeniliklerden çok etkileniyorlar. Ömer Lütfü Efendi seyahatnamesinde Fransızların kötü huylarına karşılık İngilizlerin kendilerine son derece sıcak davrandıklarından, evlerine götürüp ikramda bulunduklarından, Türklerle ilgili kitap ve eşyayı gösterip Türkler çok iyi dediklerinden bahsediyor. İngilizlerin Alaturka dedikleri sarık, entari ve cübbe zaman zaman halkı güldürse de alakalarından ve dostluklarından memnun kalıyorlar. Ancak hava kirliliğinden günde 2 kere elbise değiştirdiklerini ve daimi yağışlar sebebiyle güneşi haftada sadece yarım saat görebildikleri için Londra'dan çok sıkıldıklarını yazıyor. Ümit Burnu'na gidecek kömür ve yük taşıyan bir gemi buluyorlar. Bu gemiye binmek için 1 Aralık'ta Liverpool'a gidiyorlar. Ve çok soğuk bir günde 3 Aralık 1862'de Ümit Burnu'na doğru hareket ediyorlar. Yolculuk 41 gün sürüyor ve bu müddet zarfında ancak 25. günde bir diğer gemiyle karşılaşıyorlar. Böylece deniz, kömür ve yolcudan başka hiçbir şey görmeden Atlas Okyanusu'nun azgın sularında yol alıyor Türk kafilesi. Birinci direğine İngiliz, ikinci direğine Türk bayrağı çekilmiş bir yük gemisiyle. 13 Ocak 1863'te Ümit Burnu'ndan geçip Cape Town limanına ulaşıyorlar. Cape Town kalesinden şereflerine 3 pare top atılıyor ki bu da kendilerinin heyecanını bir kat daha artırıyor. Ebu Bekir Efendi'nin yolda olduğunu 25 Kasım 1862'de Londra Sefiri Kebirimiz, Büyükelçimiz Musurus Paşa, Cape Town'daki konsolos Rube'ye bildiriyor ve lazım gelen hazırlıkların yapılmasını istiyor. Kafileyi hacca gittiği zaman Arapça öğrenmiş olan Cape Town Müslümanlarından Abdullah Efendi karşılıyor. İngilizler, halifenin temsilcisinin Müslümanlar arasında meydana getireceği dalgalanmadan çekindikleri için Ebu Bekir Efendi'yi derhal Royal Otel'e yerleştirip gelişini halktan bir müddet saklıyorlar. Önceleri bu alakasızlığın sebebini anlamıyor Ebu Bekir Efendi. Cape Town'a ulaşmasından hemen sonra İstanbul'a gönderdiği bir mektupta iklim şartları, haberleşme müşkilatı, para sıkıntısı ve lisan meselesi sebebiyle vazifesini pek bir fayda temin edemeyeceğini yazıyor. Ancak İstanbul'un bu vazifeyle alakalı emri kat'i. Dahiliye nezareti, katibi Seyit Mustafa Sahip Efendi, 10 Nisan 1863'te Ebu Bekir Efendi bir cevap yazıyor. Cevapta acele etmemesini, bölge Müslümanlarının liderleriyle yakınlık kurmasını, beni halife gönderdi diyerek halk üzerindeki nüfuzunu arttırmasını, halkın adet ve inançlarının yanı sıra Osmanlı Devleti'ne nasıl baktıklarını da her hafta rapor etmesini istiyor. Fakat inkişaflar Ebu Bekir Efendi'nin beklediği gibi kötü olmuyor ve vaziyet kısa bir müddet zarfında değişiyor. Cape Town Müslümanları biraz gecikmeyle de olsa Ebu Bekir Efendi'nin geldiğini öğreniyorlar. Hem Abdullah Efendi hem de şehrin gazeteleri İstanbul'dan gelen bu büyük misafirden medih ve alakayla söz ediyorlar. Halife Sultan Abdülaziz'in Cape Town Müslümanları arasındaki tefrikayı ve cehaleti gidermek üzere Ebu Bekir Efendi'yi gönderdiği haberi şehrin her tarafına intişar ediyor. Önce hamama gidiyor Ebu Bekir Efendi Cape Town'da. İyice bir temizleniyor. Sonra faytonla ve büyük bir kalabalığın refakatinde Cape Town Sömürge Valiliği tarafından tahsis edilen evine götürülüyor. Ancak Ebu Bekir Efendi bu kadar Müslüman yaya yürürken ben nasıl faytona binerim diyerek iniyor ve kalabalıkla beraber yürüyor. Tahsis edilen konağın önünde Ümitburnu Müslümanları adına İmam Hacı Abdülmecid Efendi bir konuşma yapıyor ve Ebu Bekir Hoca Efendi'yi gönderen Halife Sultan Abdülaziz'e dualar ediyor. Daha sonra el öpme faslının arkasından merasim bitiyor. Konsolos Rube, Hacı Abdullah Efendi'yi Ebu Bekir Efendi'ye tercüman ve katip olarak tayin ediyor. Efendim 1863 senesinin 17 Ocağı'nda İngiltere'nin Cape Town sömürge valisi Ebu Bekir Efendi'yi kabul ediyor. Ve Müslümanlar arasındaki tefrikaları bir an evvel gidermesini yapacağı tahsil, marif ve terbiye faaliyeti için her türlü desteğe, muavenete hazır olduğunu söylüyor. Ebu Bekir Efendi ilk günlerini Cape Town'ı ve halkı tanımakla geçiriyor. Şehir Masa Dağı'nın eteğinde kurulmuştur. Geniş ve muntazam sokakları, gösterişli binaları, geceleri sönmeyen ışıkları ve her çeşit vahşi hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi göz kamaştırıcı geliyor Ebu Bekir Efendi'ye. 13 bin civarında nüfusu olan ve minaresiz iki camiye sahip Cape Town Müslümanları umumiyetle dar gelirli kimselerdi. Daha çok arabacılık, balıkçılık, çiftçilikle uğraşırlardı. Felemenkçe Malayca karışımı yeni bir dille konuşuyorlardı. Ancak Malayı denerek sürekli tahkir ediliyorlardı. Birbirleriyle daima kavgalıydılar ve pek çok hurafe ve batıl adetleri, gelenekleri vardı. Sakal bırakmayanlara, bıyıklarını kazımayanlara kafir gözüyle bakıyorlardı. Vehhabi tesiri. Ramazanda tükürüklerini yutmamak için camilerde bile yanlarında tükürük kabı taşıyorlardı. Sakatatı haram sayar, her türlü haşeratı yemeyi helal kabul ederlerdi. İki kız kardeş bir erkekle evlenebiliyor, giyim kuşam hususunda da Hristiyanlara benziyorlardı. Ebu Bekir Efendi'ye göre bu hurafelerle, batıl adetlerle, gündemden düşmeyen tefrikaların ve kavgaların sebebi cehalet ve taassuptu. Tek çare ise neşri marif, yani ilmi yaymak idi. Ebu Bekir Efendi, Cape Town'a vüsulünün 15. gününde bir mektep açtı sevgili dinleyiciler. Bre ve Vale caddelerinin kesiştiği köşede bu iş için tahsis edilen ve bugün Ebu Bekir Efendi müzesi olarak kullanılan konağı mektep olarak faaliyete geçirdi. 20 gün içinde 300'den fazla talebesi oldu. Elif Bağ'dan başlayarak Kur'an-ı Kerim, Arapça, Türkçe, fıkıh ve kelam okuttu. Fıkhul Ekber ve Mültekal Ebhur başta olmak üzere birçok meşhur kitabı 6 ayda, ki kısa bir zamandır, bu zaman zarfında öğrendiği Java Malaycasına çevirip eliyle teksir ederek talebelerine dağıttı. Yaşlılara tatil olan pazar günleri İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan tefsirini okuttu ve devamlı dini sohbetlerde bulundu. Müslümanlar iki ayrı camiye ve farklı mescitlere gidiyorlardı. Diğer grubun camiinde ibadet yapmıyorlardı. Hatta öteki camide yapılan ibadetin makbul olmadığına iddia edenler vardı. Ebu Bekir Efendi bu büyük musibeti ortadan kaldırmak için Long ve Dork caddelerinin kesiştiği köşede Nur-u Muhammediye adıyla yeni bir cami yaptırdı. Ve herkes buraya gönül rahatlığıyla ve çekişmeden uzak olarak gelmeye başladı. Bu camide hutbe Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'in adına okunuyordu. Radio Eko. Thank you. Ebu Bekir Efendi kısa bir müddet zarfında son derece muvaffak olmuştu sevgili dinleyiciler. 4 Ekim 1863'te Güney Afrika'ya varalı daha 10 ay bile olmadan Cape Town ve çevresinden 60'tan fazla din adamı Sultan Abdülaziz'e bir mektup göndererek teşekkür ettiler. Ve Kur'an-ı Kerim ile sünneti kısa bir müddet zarfında doğru olarak öğreten Ebu Bekir Efendi'nin sürekli olarak Cape Town'da kalmasını istediler. Ancak Ebu Bekir Efendi için ortalık güllük gülistanlık değildi. Düzenleri bozulan sahte şeyhler, halktan topladıklarıyla kavurma ambarları kuran Vehhabi imamlar, cenaze sahiplerine ziyafet çektiren sahte hocalar, Cape Town'un en büyük İslami otoritesi olma vasfını kaybeden mutaassıp Vehhabiler, halkı tehditle Ebu Bekir Efendi'nin yanından uzaklaştırmak için uğraşıyorlardı. Başta Cape Town'daki Vehhabilerin lideri olan İmam Abdülvehhab olmak üzere İngilizlerin de oyuncağı olan Güru, Ebu Bekir Efendi'yi olmadık ithamlarla mahkemeye şikayet ettiler. Hatta kiraladıkları serserilerle fiili tecavüzlerde bulundular. Yeğeni iftiraya uğradı ve onu İstanbul'a göndermek zorunda kaldı Ebu Bekir Efendi. Fakat kurduğu sağlam diyalog sayesinde hükümetin tam desteğini aldı ve meselelerin üstesinden geldi. Önceleri maaşının gelmesi zaman zaman aksıyordu. Fakat zamanla Osmanlı Bankası yoluyla bu işi de bir düzene koydu. Ebu Bekir Efendi'nin çalışmaları 1870'li yıllarda Güney Afrika'nın her yanına yayıldı sevgili dinleyiciler. Yetiştirdiği talebeler Cape Town şehrinden başka Port Elizabeth, Johannesburg, Kimberley, Durban ve hatta Mozambik'te bile Osmanlı mektepleri ve camileri açtılar. Ve bütün Güney Afrika Müslümanlarına önder oldular. Hatta kampanyalarda Hicaz demir yolu için binlerce sterlin para toplandı. Yüzlerce Afrikalı Balkan Harbi'nde, Trablusgarp Harbi'nde savaşmak için Osmanlı Harbiye Nezaretine künyelerini gönderdiler. Milli mücadelede de yardıma devam ettiler Afrikalı Müslümanlar. Mustafa Kemal Paşa'ya 17.634 lira ve 875 sterlin yolladılar. Yaklaşık 20 bin altın eder. Ayrıca Kurtuluş Savaşı şehitleri için o zamanlar bir İngiliz sömürgesi olan Güney Afrika'da mevlidler okutulup hatimler bile indirildi. Sevgili dinleyiciler, Ebu Bekir Efendi bugünkü Kuzey Irak'ta, o zamanlar Bağdat vilayetine bağlı bir kaza olan Şehri Zor'un Hoşnav köyünde 1823 yılında dünyaya gelmişti. Yani bu seyahate çıktığında 40 yaşlarındaydı. İlk tahsilini ailesine ait medreselerde yapmıştı. Bir ilmiye ailesine mensuptu. Bağdat'ta ve İstanbul medreselerinde de muvaffak bir talebelik hayatı vardır. 1847'de yani 24 yaşındayken genç bir müderris olarak, yani üniversite hocası olarak dedelerinin Şehri Zor'daki medresesinde vazife aldı. Bölgedeki aşiret kavgaları ve Bedevi Arapların yağmalama faaliyetleri yüzünden ailesini de yanına alarak 1861 senesinde Erzurum'a hicret etti. Ancak meseleler peşlerini bırakmadı. Ebu Bekir Efendi hem ailesinin sıkıntısını anlatmak hem de Erzurum'un Til köyündeki Molla Hasan Benuki Vakfı ve zaviyesi ile alakalı meseleleri halledip de vakıf sahiplerinden 5000 kuruşu alabilmek için İstanbul'a gitti. Medrese arkadaşı Ahmet Cevdet Paşa'nın gayretleriyle ve hamisi olan Sadrazam Ali Paşa'nın delaletiyle Sultan Abdülaziz'e takdim edildi. Ebu Bekir Efendi'nin istikbali bu görüşmeyle bir anda değişti. İşte hemen Güney Afrika'ya gönderildi. Hatta Erzurum'a dönüp de ailesiyle vedalaşmasına bile izin verilmedi. 1 Ekim 1862'de Paris sefirliğine tayin edilen Cemil Paşa ile beraber biraz evvel size anlattığımız şekilde Fransa'ya, oradan İngiltere'ye, oradan da Ümitburnu'na gitti. Ümitburnu yollarına düştüğünde 39 yaşındaydı sevgili dinleyiciler. Yanında arkasında bir eşi ve bir kızı küçük Fehime kaldı. Ebu Bekir Efendi'ye sadece dini kitaplarını ve hizmetinde kullanmak üzere yanında yeğeni Ömer Lütfi Efendi'yi götürme izni verilmişti. Yaşı küçük olduğu için yolda herhangi bir mesele yaşanmaması için de pasaportta Ömer Lütfi Efendi, Ebu Bekir Efendi'nin oğlu olarak gösterildi. Ömer Lütfi Efendi'nin Ebu Bekir Efendi ile beraberce gidişi çok işe yaradı. Güney Afrika'da tahsil ve terbiye faaliyetlerine yardımcı oldu Ömer Lütfi Efendi. Daha sonra Ebu Bekir Efendi'nin seyahatini ve ilk hizmetlerini anlattığı Ümit Burnu Seyahatnamesi isimli kitabı neşretti. Biz de Ebu Bekir Efendi'nin faaliyetlerini işte bu kitaptan öğreniyoruz. Efendim Ebu Bekir Efendi kendisine İstanbul'da yapılan tavsiyeye uyarak Cape Town'da önce yerli bir hanımla evlendi. Fakat bu hanımla anlaşamadı ve ayrıldı. Kısa bir müddet sonra Yeni Zelanda'yı keşfeden meşhur İngiliz kaşifi Kaptan Cook'un kardeşinin torunlarından Tahora Cook ile evlendi. Bir İngiliz kızıyla evlendi. Kadıncağız evlendikten sonra Müslüman oldu. Zengin bir ailenin kızı olduğu için bu avantajı da kullanarak 1880 yılında Cape Town'da İslam dünyasının ilk kız mekteplerinden birisini açtı. Tabii Ebu Bekir Efendi önce hanımını terbiye etti, muallimelik yapacak seviyeyi getirdi. Kolay bir şey değil. Ebu Bekir Efendi'nin Güney Afrika'da yaptığı en mühim işlerden birisi değerli dinleyiciler, Malayca Felemenkçe karışımı Afrikaans dilindeki ilk kitapları İslam yazısını yani Arap alfabesini kullanarak yazmasıydı. Afrikaans dilinin sadece konuşma diliydi o zamanlar. Bu ilk kitabı hakkında daha sonra Hollanda'da Leiden Üniversitesi'nde Mia Brandel Siries, oryantalist von Selms idaresinde bir doktora tezi bile hazırlamıştır. Hollandalılar bu kadar ilgilenmişlerdir. Ebu Bekir Efendi, Arapça eserleri tercüme ederek Afrikaans dilinde yazdığı iki tane kitabı var. Beyanüddin ve Mirsadüddin. Bu iki kitabı bastırmak için 1877 yılında, yani gittikten 15 sene sonra İstanbul'a geldi. 93 Harbi'nin en zor zamanları, Sultan II. Abdülhamit Han'la görüştü. Sultan II. Abdülhamit Han'ı mali imkanların zorluğuna rağmen ikna etti. Aldığı 23.660 kuruşla iki kitaptan 1500 adet bastırarak geri döndü. Güney Afrika matbuatında sürekli övgüyle bahsedilen Ebu Bekir Efendi, 29 Ağustos 1880 yılında Cape Town'da daha kendisinden çok hizmetler beklenirken genç yaşta 57 yaşında vefat etti. Sevgili dinleyiciler, Ebu Bekir Efendi vefatında geride 6 çocuk ve dul bir eş bıraktı. Çocuklarına eşinin de zengin olması sebebiyle 3 han, 7 ev ve aylık 25 pound civarında para kaldı. Ebu Bekir Efendi en küçük çocuğu 21 yaşına gelinceye kadar malının taksim edilmemesini vasiyet etmişti. Çocukları babalarının bıraktığı işi daha sonra da muvaffakiyetle devam ettirdiler. Oğullarından Ahmet Ataullah Kimberley, Cape Town'da müderrislik ve Singapur'da Osmanlı konsolosluğu vazifesinde bulundu. Diğer oğlu Hişam Nimetullah, Pahal ve Cape Town'da hocalık ve ayrıca Hicaz Demiryolu Yardım Komisyonu'nda başkanlık yaptı. Ebu Bekir Efendi'nin birinci dereceden tek sağ torunu halen İstanbul'da yaşayan Adile Hanım'dır. Adile Hanım'ın babası olan Ömer Celaleddin Efendi de yine Ebu Bekir Efendi'nin oğluydu. Johannesburg İslam Mektebi'nde hocaydı. Biri küçük yaşta ölen 6 çocuğu olmuş Ebu Bekir Efendi'nin ve 36 torunu. Ebu Bekir Efendi'nin mezarı Cape Town şehir mezarlığında, zalim dağlar dediği Table Mountain yani masa dağı olan yere bakıyor. Evi de Güney Afrika'ya gelişinin 115. yılı olan 1978 tarihinde Güney Afrika hükümetinin Kadir Şinaslı'yla Ebu Bekir Efendi müzesi haline getirildi. Müzede Ebu Bekir Efendi ve ailesine ait belge, resim ve eşya teşhir ediliyor. Yaptırdığı Nur-u Muhammediye Camii ise faaliyetini bugün de devam ettirmektedir. İkisi Galatasaray Lisesi'nde okuyan ve bu okulun ilk Güney Afrikalı öğrencisi olan torunlarının Adile Hanım dışında tamamına yakını vefat etti. İkinci nesilden torunları, yani torunun çocukları, Güney Afrika'da ve Türkiye başta olmak üzere İngiltere'de, Amerika'da, Hindistan'da ve Yeni Zelanda'ya kadar uzayan geniş bir coğrafyada hayatlarını devam ettirmektedirler. Kendisini minnet ve rahmetle anıyoruz. Efendim, bu haftada hatıralar programı bu kadar. Haftaya yeni bir hatıralar programında buluşuncaya dek hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Hatıralar.